Ayrım 27.
Sayfa 277. Mazur gör beni kızım diye söylendi. Düşünmedim. Hocalık şerefli bir iş. Çalışmak istersen çalış. Fikrinden vazgeçersen... Yeleğinin cebinden çıkardığı zincire takılı üç anahtardan biriyle üstteki çekmeceyi, ikinciyle kilitli bir demir kutuyu açtı. Bak kızım diye banknotları gösterdi. Bunlar bana değil, hepimize ait. Camekandaki raftan bir kitap aldı, açtı. Ortası oyuktu kitabın. İçinden çıkardığı iki adet anahtar zincire bağlı olanların eşiydi. Bu kutunun, bu da çekmecenin diye Rana'nın avucuna bıraktı. Ne kadar istersen al, harca. Alnından öptü kızının. Elindeki şu iki oyuncağı da sağlam bir yerde saklamayı unutma diye ekledi. Şaşırdı, utandı, ne diyeceğini bilemez oldu Rana. Canı çektiğinde gidip bir çörek alacak parası yoktu. Derdini anlamıştı beybası. Açık avucunda duran anahtarları tekrar beybasına verdi, iki eline sarılıp öptü. Bunları ben kaybederim. Gene o kitabın içinde dursun. Bir şey lazım olursa açar alırım beyba. Böylesine bir itimat. Sevgiden, saygıdan, sevinçten gözlerine dolan yaşları saklamak ister gibi başını eğip beybasının ellerine sarıldı Rana. Ertesi sabah kapıdan çıkarken ayaküstü kızıyla olan konuşmasını, vardıkları kararı hanımına aktarmayı uygun gördü Haşim Bey. Aman bey, çocuğun eline anahtar verilir mi? Üstelik Rana'nın günü gününe uymaz. Hanım, Rana çocuk değil ki. Alır başını gider. Allah göstermeye, kötü yola düşerse kim talip olur bu kıza? Haşim Bey ilk defa hiddetlenir oldu. Kötü yol da ne demek hanım? Rana'yla ne alıp veremediğiniz var? Talip olmazlarmış. Laf mı? Satılık malımız mı var bizim? Hocalık, haçlık meselesi o gün orada kapandı. Libabe Hanım biliyordu. Muhterem zevci toz kondurmazdı kızına. Rana da anlamıştı, çalışmasına pek taraftar değildi beybası. Kilitli kutunun içinde bugün 7 teşriğini evvel 1 lira aldım. Rana, yazılı bir not bulan Haşim Bey'in gözleri yaşardı. Nasıl, nasıl olur da kızının dürüstlüğünden şüpheye düşerdi anası? 19 yılda ilk defa 1 liraya ihtiyacı olmuştu kızın. 1 lira. Hangi işret alemine yeterdi bu para? Kadın kısmına kollarındaki bilezik adedine göre kıymet biçilen bir cemiyette ne bilezik, ne küpe, ne toka takmıştı süs eşyasına değer vermeyen Rana. Canı bir şey çekmişti herhal. Kutuda bozuk para bulsa birkaç kuruşla yetinirdi şüphesiz. Kızını iyi tanıyordu Haşim Bey. Değil, kutudaki para malın mülkün tamamını onun üstüne yapsa gözü arkada kalmazdı. Sık sık dalıp gitmesi, tek başına oturup söylenmesi tedirgin ediyordu onu. Ya sevgili kızı da rahmetli nine gibi ömrünü başka bir alemde geçirmeye kalkarsa? Sıkılıyordu. Belli, bu kıza nefes alacak çıkış kapısı bulun dememiş miydi Allah selamet versin Selahattin amcası? O kapının nerede olduğunu bilse, değil kasayı teslim etmek, gömleğini bile satardı beybası. Yeter ki hassas kızı hayatın kıymetini bilsin. Gidiş dönüş, vapur tramvay ücretleri, koca bir kutu pasta, 1 liranın üstünden 25 kuruşta bakiye kalmıştı. Raşit Efendi'nin alıp getirdiği pastaları kimseyle paylaşmaya niyeti yoktu Rana'nın. Bir ara mektepli küçükleri düşündü, vazgeçti. Nasılsa anası besliyordu onları. Semaveri piyanonun bulunduğu müştemilat binasına taşıdı, çay demledi, eve dönen Baki'ye el etti, Raşit Efendi de davetli, üçü beraber felekten gün çalmak üzereyken kapıda bir fayton durdu. Kim gelse iyidir? Olga! Rana uçar gibi bir koşu kapıya vardı, kavuşmanın sevinci. Nasıl da bağlanmıştı bu kıza. Yokluğunu hissetmesine rağmen habersiz gidişi onuruna dokunmuş, arayıp sormamıştı. Usulca kapıdan çıkanı kolundan yakaladı Rana. Dur Raşit Efendi, nereye? Pastaları tatmadık. Tatlı yiyin, tatlı günlere varın. Sizleri böyle görmek bana yeter de artar bile. Bütün ısrara rağmen Raşit Efendi durmadı, sessizce çekilip gitti. Olga'nın gözü pastalara ilişti. Ne o diye gülümsedi. Siz Petrograd'dan, ben Antep'ten. Elindeki iki kutunun birini açtı, fıstıklı baklava. Bereketli günlerin habercileri miydi Beyoğlu'ndan, Antep'ten gelen kutu kutu tatlılar. Sevinmekten korkan Rana sevincini gemledi. Neden öyle selam sabah demeden ortalıktan kayboldun? Rus kafası diye gülümsedi Olga. Pastalardan bir tane seçti, çayını yudumladı, anlatmaya koyuldu. Baba Fransız, ana Rus, iki yetişkin çocuk, ata düşkün bir aile. Harp sonrası Fransız mandasında kalan Halep'e yerleşmişler. Kız evlenmiş, oğlan tahsil gereği Paris'in yolunu tutmuş. Ailenin seklavi cinsi kıymetli atlarını çalmışlar bir gecede. Fransa'ya dönmeye karar veren adam, kalan iki kısra bir servet karşılığı da olsa Araplara satmamaya and içmiş. Babama mektup yazdı, atları nasıl denir? Parasız. Hibe. Evet, hibe etti babama. Akla yatmayan bir tarafı vardı işin. Nereden tanıyor ki babanı? Hanımı Gürcü, benim anne çocukluk arkadaşı. Kendi anası, Olga'nın anası, o adamın karısı. Gelin mi ihraç ederdi Gürcü denen bu millet? Kısraklar da Gürcü mü diye takıldı Rana. Yok, onlar Arap kızı diye gülmeden edemedi Olga. Bir vagon bulmak 15 gün bekledik. Kıvrık parmağıyla kafasına dokundu. Rus kafası dedim. 3 gün 3 gece git, 3 gün 3 gece dön. At mı yok burada? Bardağını masaya bırakırken, neden artık sen gelmez çiftliğe diye sordu Olga. Rana maziyi okşar gibi elini piyanonun kapağında gezdirdi. Baklavalar bittiğinde gelirim. Pastırma yazının son güneşli günleri bağ evinden dönen Nazile, Emine'yi kucakladığı gibi konağın yolunu tuttu, sağı solu aradı, bir şeyler karalayan Rana'yı kameriyenin altında buldu. Nana! Bastı bacak cimcimenin Rana'yı görmesiyle boynuna sarılması bir oldu. Tatlım benim, nerelere kaçtın sen? Nana bak! Elindeki bir salkım üzümü Rana'ya getirmişti cimcime. Şu kızı görünce mum gibi eriyorsun. Bir Emine de sen yapsana kendine. Damdan düşer gibi gelen Nazile'nin lafına şaşırıp kaldı Rana. Aa, hayrola abla, ne içtin de başına vurdu senin. Nazile bir iskemle çekip masaya dayandı. Dinle bak küçük hanım, uzun lafın kısası annen Pakize'ye, Pakize Vasıf'a, Vasıf Şevket'e, Şevket de bana. Şevket abiyle Vasıf abi barıştılar öyle mi? Onlar kopmaz birbirinden. Bırak sen onu şimdi. Safsaklama dinle bak. Yeni bir taliplin var. Yahu abla, topunuz aklınızı bununla mı bozdunuz? Anam mı yırtınır beni baş gözetmek için? Anne neye yırtınsın? Kim talip olmaz Haşim Bey'in kızına? Benimle mi? Haşim Bey'in kızımla mı evlenmek ister bana talip olan bu zat-ı şerifler? Rana, her seferinde ipe un sürüyorsun. Gör bir defa adamı. Bir Emine de sen yap demedin mi şimdi? Kiminle yapacağım ben seçerim abla. Anlayamadım gitti. Ne acelesi var bunun? Şu haline bak bir kere. Bir deri bir kemik. Onu dehle bunu dehle. Sonunda evde kalırsın. Kız kurusuna çıkaradın. Başını salladı Rana. Kutudan 3 baklava çıkardı. Birini Emine'nin, birini Nazine'nin ağzına tıkıştırdı. Birini de kendi yuttu. Merak etme sen abla, kış çıkmadan tombul bir cariye bulacaksın karşında. İdare meclisi reisi Haşim Bey'in evine çekilen elektrikle geceler gündüz oldu, bayram yerine döndü konak. Camların ışıdığı ilk akşam komşuların tamamı hal hatır sormaya geldi. Duvara kakılı düğmeyi sola çevir, karanlık, sağa çevir, aydınlık. Selamlıkta Afif, harem tarafından Fatma, sihirbaz kesildiler gelenlerin önünde. Göğün kara bulutlarla kaplı olduğu günlerde aydınlık gece karanlık günün yerini aldı, lambanın camı patladı, fitil yandı, gaz bulundu bulunmadı gibi can sıkıcı olaylar tarihe karıştı. Rana artık geceleri masanın başına geçiyor, şehir cereyanı kesilene kadar aklına ne geldiyse döküyordu kağıda. Ne biçim bir dünya yaratmıştı akıl almaz işlerin uzmanı Allah. Adem isminde bir oğlu varmış, onun işlediği suçun cezasını mı çekiyordu insanlar? Vebasından duymuştu, reddi miras diye bir şey varmış hukukta. Adem'in mirasından vazgeçmeye razıydı ama ne yapması gerekti bilemiyordu Rana. O ilahi kudretin içine üflediği can mı, ruh mu, her neyse onu iade etmek. Günlerine son vermek. Kolay. Boğazın sularına bırakırdı kendini ama Didi şehit olmuşsa gökyüzüne çıkmıştı. İntihar edenin ise yeri yoktu cennette. Sonra onu bu hayata bağlayan sevdikleri de vardı. Beybası, Nazile, Olga. Kadınları sık boğaz etmiyordu Olga'nın özverili Allah'ı. Aslında kaç taneydi yaradan? Yoksa yaradanın değil de erkek denen yaratığın işi miydi bu düzeni bozuk alem? Savaş, dalaş, iktidar, erkek işi değil miydi bütün bu kavga dövüş? Yoksa Allah erkek değil, erkek mi yaratmıştı bu görünmez Allah'ı? Yazdıklarını sonradan toparlamak üzere çala kalem gidiyordu konağın dertli kızı. Kadına kıza reva görüleni anlatmak nispeten kolaydı da, reva görülen bu hayat tarzının iç aleminde yarattığı üzüntüyü, ezikliği, isyanı dile getirmekte zorlanıyor, hislerine tercüman olacak mefhumlar, tasvirler aranıyor, buldukça döşeniyor kağıda ferahlıyor, kendi kendine söylenmiyordu artık. Kararlıydı, umutluydu. Başı sonu belli olmayan bu satırları bir düzene sokacak, gazetenin birinde binlerce kişiye duyuracaktı sesini. Bu çalışma, bu ümitle iştahı da açıldı. Tatlı sevdiğini öğrenen Şevket, nereden buluyorsa her cuma bir kutu baklavayla geliyordu konağa. Konağa bağlanan telefon Rana'nın kapalı dünyasına yeni bir pencere açtı. Çevir manyetonun kolunu, Vaniko 168'i iste, konuş istediğin kadar. Haber al, haber ver, hatır sor, sevincini, öfkeni paylaş. Ahize içine alo demekle başlarmış konuşma. Alo Olga, alo. Senin Allah'ın kadınları çarşafa sokar mı? Onu da nereden çıkardın Rana? Cami, anla yani, kiliseye gider misin babanla birlikte? Giderim ama senin Allah, benim Allah ne demek, hepsi aynı demiştik değil mi? Aynıysa neden size iltimas geçer? Ne bayram ne cenaze namazı, bizimki beni camiye sokmuyor. Kiliseye gider miyiz beraber? Ne zaman istersen ama nereden çıkardın bunu? Nereden çıkarmıştı? Kendi de bilemedi. İçinde biriken, içinden taşan hisleri paylaşma ihtiyacı. Kiliseye gitmesine giderdi de, düşünüp taşındıktan sonra beybasını üzmekten korktu. 5 aylık bir didinmenin ardından yorgun düşen Haşim Bey, cuma günlerini kendine ayırmıştı. Sabahleyin bir süre başını dinliyor, öğleye kadar çocuklarla, öğle namazından sonra selamlıkta toplanan eş dostla geçiriyordu gününü. Diyarbakır, Ergani demiryolu inşaatı dolayısıyla sık sık görüşür olduğu, iş icabı memleketine gidip gelen komşusu Diyarbakırlı Nurettin Bey'in bu son günlerde düşünceli bir hali vardı. Tabakasını çıkarıp tütününü sararken, ''Bu gidişim son oldu muhterem.'' diye sızlandı. ''Hayırdır inşallah.'' Lice'den yukarı ortalık karışmış. Aşiretler, ''Halifesiz Müslüman olmaz.'' diye camilerde vaaz veren bir şeyhin peşine takılmış. ''Olacağı belliydi.'' diye girişti Vasıf. ''Paşaların çoğu da bu fikirde değil mi?'' Kapıya yakın oturan Şevket zor tuttu kendini. Müsaade istedi, ayrıldı selamlıktan. Ankara'daki üzücü hizipleşmeyi kastediyordu Vasıf. İsmet ve Fevzi Paşaların dışında silah arkadaşlarının tümü Gazi'ye cephe almış, Halk Fırkası'ndan istifa ile Terakkiperver Cemiyeti Fırkası'nı kurmuşlardı mecliste. Konakta elektrikli telefonlu kış günleri sıkıntısız geçti derken ortalık karıştı. Ardahan mebusu Halit Paşa mecliste vuruldu, Said ismindeki bir şeyhin tahrikiyle Piran denen yörede isyan bayrağını çeken aşiret reisleri ilk cemrenin havaya düştüğü gün Lice'yi, 5 gün sonra Elaziz'i bastılar. Meclisteki çekişmeler, doğuda gelişen isyan, her kafadan bir ses, her gazetede bir yorum, çok sürmedi, 15 gün içinde 3. cemrenin toprağa düştüğü gün hükümet takrir-i sükun kanununu bir çırpıda çıkardı. Katmerli bir sansürdü bu yasa. Kanuna uymayan, yeni baştan kurulan İstiklal Mahkemesi'nde alıyordu soluğu. Meclisteki gerginlik, doğudaki olaylar hasır altı edildi. Gazete sütunları güldürü ustası Kel Hasan'ın ölümüne, tütün rejisinin Fransızlardan devletçe satın alınmasına, Çankaya'da İtalyan, Alman ve İngiliz sefirlerinin resmi kabulüne dair tafsilatlarla doldu. Doğu illerinde örfi idarenin ilan edildiğini, Şeyh Said'in Silvan'ı ele geçirip Diyarbakır üzerine yürüdüğünü, İstanbul'da Hamalı'ndan Aydın'la Kürtlerin takibe alındığını Nurettin Bey'den duyuyordu Haşim Bey. Bahar'ın gelmesiyle bir elinde kalem, bir elinde baklava, etine dolgun rana, kış boyunca yazdıklarını tahsis etmeye koyuldu. İlk satırdan son satıra tutarlı bir hale getirmek için eledi, toparladı, 10 sayfada topladı. Ölü günler diye de bir başlık attı, Raşit Efendi'nin becerisine kalmıştı gerisi. Sorulara cevap bulmasa da içindeki çapraşık hisleri anlamaya çalışması, anlatmak için uğraşması rahatlatmıştır Rana'yı. Kozayı delen kelebek gibi kanat çırpmak geçiyordu içinden. Telefona sarıldı. Alo Olga, haberin var mı? Topkapı Sarayı müze olmuş. Aman Rana, gidip görmek mümkün mü? Müze olmuş, halka açılmıştı saray. Neden mümkün olmasın? Dolmabahçe gibi görkemli bir saraya gireceğini sanmıştı Rana. Duvarlarla çevrili geniş bir parkın içine serpili, sefer esnasında arazide kurulan şatafatlı padişah otağına benzeyen kasırlar, köşkler, koğuşlar, sıralanmış mutfaklar, bir kapı, iki kapı derken harem dairesinde buluverdi kendini. Daracık çıkmazlar, loş izbe merdivenler, avlular, üst üste yan yana dizili basık tavanlı odaların önünde 2 adım, 3 adım. Ömürlerini bu kasvetli ağılda tüketmiş körpecik kızların hayali dolaşmaya başladı gözlerinin önünde. Başı döndü, duvara tutundu, içi bulanır oldu, yutkundu, iri, kıllı bir yumruk boğazını tıkıyor sandı, titrediğini hissetti, bir eliyle Baki'ye, bir eliyle Olga'ya yapıştı. Üçü birden dışarı uğradılar. Abla, ne o? Neyin var? Şadırvanı andıran bir kapının önündeki sütuna dayandı Rana, temiz havadan bir iki nefes çekti. Bu mu anlı şanlı Osmanlı diye soludu? Gücü kadınlara mı yetmiş? Duvara dayalı taştan bir sekinin üzerine çöker gibi oturdu. Nalet olsun, tahtı tacı ne varsa gidin görün, ben burada beklerim. O koca kapının eşiğinde bir şeyler aranmaya koyulan Raşit Efendi, sükutu hayale uğramış küçük hanıma yanaştı. Bu kapının da başka bir hikayesi var. Büyük beyden duydumdu diye bir şeyler mırıldandıysa da, hırsını yenmeye çalışan Rana pek oralı olmadı. Akşam sofrada yemeği unuttu, aklı takılmıştı bir kere. O kafeslerin hepsi dolu muydu beyba? Ne kafesi bu kızım? Harem-i Hümayun yazıyor ya kapıda. Koca sarayın içinde bula bula orayı mı buldunuz? Hırka-i Saadet, Hazine-i Hümayun. Kapalı dediler. Kasırlar, köşkler. O sefalet yuvasından sonra gerisini görmeyi içim kaldırmadı beyba. Aklı gene saraya taraf koydu. Raşit Efendi büyük babamdan duymuş. O kapının ayrı bir hikayesi var dedi. Nesi var o kapının beyba? Hangi kapı bu kızım? Birinci değil, ikinci değil, üçüncü kapı. Şadırvana benziyor. Ha evet, Bab-ı Saadet, Saadet kapısı deyip susuverdi Haşim Bey. Düşünceli bir halde sofradan çekildi, abdest almaya gitti. Çoluk çocuğun içinde o hazin geçmişe dokunmayı doğru bulmamıştı herhal. Merak bu, işin peşini bırakır mı Rana? Yatsı vakti elektrikler söndükten sonra beybasının yanına vardı, lambayı alevledi. Beyba, lütfen ne olmuş o kapıda? Kızından kurtuluş yoktu. İç geçirip tesbihine sarıldı Haşim Bey. Bab-ı Saade, Saadet kapısı. O kapı ecdadımız için Bab-ı Recm, yani lanetli bir kapıdır yavrum. Neden ama neden beyba? O kapının önünde dedemizin kanı var. Efendim, kimin kanı? Büyük büyük babamız Hacı Selim Ağa'nın kanı. Maalesef olan olmuş diye ekledi. Bundan hesabım doğruysa 135 sene evvel boynu vurulmuş o kapının önünde. Ağzı açık yüzüne baka kalan kızına anlattı mazideki o üzücü vakayı. Hacı Selim Ağa, dedemizin dedesi, genç yaşta Azerbaycan taraflarından gelip Tersane-i Hümayun'da katipliğe başlamış. Gel zaman git zaman tersane eminliğine yükselmiş, yakışıklı oğlu Ahmet Nazip Efendi de nasıl rast gelmişse padişahın büyük kızı Darüşşahvar Sultan'la evlenip saraya damat olmuş. Devlet hazinesi ondan sorulurmuş artık. Zamanın padişahı 1. Abdülhamit, Han'ın Ispartalı Halil Hamit Paşa namında bir zatı sadaret makamına getirmesi ve bu zatın hangi akla hizmetse padişahı halledip yerine kardeşinin çocuğu Velihat Selim Efendi'yi tahta çıkarmak üzere bir sürü entrikaya başvurmasıyla bu peri masalı bir cadı kazanın içinde kaynayıp gitmiş. Ecdadımız damat Nazif Efendi dönen dolapları keşfedip padişaha bildirince Sadrazam Hamit Paşa'nın ömrü idam sehpasında son bulmuş. O zamana kadar amcası tarafından el üstünde tutulan Veliaht Selim Efendi de hürriyete veda ile haremin yanındaki Şimşirlik denen yerde her Osmanlı şehzadesi gibi kafes hayatıyla tanışmış. 4 sene sonra Abdülhamit Han'ın vefatında 3. Selim ünvanıyla tahta çıkan, gördüğü tahsil terbiyeyle birçok meziyete sahip yeni sultanın ilk icraatı Rusçuk'ta bulunan Ahmet Nazif Efendi'yi zehirletmek, babası Hacı Selim Ağa'yı da tersaneden getirtip saadet kapısı denen o kapının önünde boynunu vurdurtmak olmuş. Bir an sessiz kalan Haşim Bey, rahmetullahu aleyh, Allah kimseyi doğru yoldan şaşırtmasın diye söylendi. Bu acılı maziyi hayretle dinleyen Rana, Hacı Selim Ağa'nın ne günahı varmış beyba? Sadakattan başka ne günahı olabilir ki? Dedim ha, sultanı, paşası kimseyi şaşırtmasın Allahu Teala.